Ayrım 9.
Sayfa 76. Fakat Üsküdar'dan Kadıköy'üne giden ve Karacaahmet'i kat eden tramvay arabasına değil, daha Beşiktaş'tan Üsküdar vapuruna binileceği sırada Şahen'de nereye gidileceğini anlamış, hanımının 50 yıllık komşusunu affettiğinden, onu ziyarete gidileceğinden şüphesi kalmamıştı. Hafızasına bütün emniyetine rağmen Leman Hanım, Müneccimzadeler ailesine mahsus makbareyi bulmakta biraz güçlük çekti. Bütün mezarlık perişan bir haldeydi ve parmaklığı yer yer parçalanıp devrilen Müneccimzadeler makbaresindeki büyük kavuklu mezarlardan ancak biri, belki sonuncusu olan Hayrullah Efendi'ninki mamur kalabilmişti. Kadın mezarları bu büyük kavuklu kabirlerin tam arkasında idiler ve bunların en solunda Selime Hanım'ın yepyeni bembeyaz taşı yükseliyordu. Akile Hanım'ın paradan sakınmamış bulunduğu, teyzesine karşı cidden vefa göstermiş olduğu muhakkaktı. Leman Hanım hizmetçisiyle göz göze gelmekten adeta çekinir, utanır bir halde üç ihlas bir Fatiha okudu. Acaba ihtiyar kalbinin bir köşesinde kendisinin işte yaşadığını onun kocasına elinden almış ve belki bu mezar başında artık inkara lüzum görmüyor, belki diyordu. Evet, belki de biraz daha küçük olmasına rağmen ölmüş bulunduğunu düşünmekten ileri gelme bir gurur da yok muydu? Adeta kıştan bir hava getiren bu sonbahar günü ta Emirgan'dan kalkıp Karacaahmet mezarlığının içlerine dalmakta bu gururu duymak arzusunun da hissesi yok muydu? Adına kalp denen küçücük şeye nihayetsiz derecede iyi ve nihayetsiz derecede kötü, nihayetsiz derecede güzel ve nihayetsiz derecede korkunç şeyler hep birlikte sığdıkları için bu çeşit gurur pek âlâ duyulmuş olabilirdi. Bununla beraber mezarlıktan ayrıldıkları sırada Şahen'de hanımının feri büsbütün kaçmış mavi gözlerinin yaşla dolu bulunduklarını gördü. Kendisi de artık gözyaşlarını tutmaya lüzum görmedi. Leman Hanım, havaların pek sakat gittiği bu mevsimde yaptığı uzunca ve zahmetli yolculuktan yalısına bir hayli yorgun olarak dönmüştü. Hemen o gece bir nezle başladı ve bu nezleyle birdenbire ağırca bir hastalık şeklini alarak ihtiyar kadın ziyaretinin tam haftasında gözlerini hayata kapadı. Ölümünden 3 gün önce artık kalkamayacağını anlamış ve eski düşmanının yollamış bulunduğu resmi de karyolasında yatarken görebileceği bir yere kocası eski şurayı devlet azalından mütakait Kenan Bey'in kalın ve ağır çerçeveli büyük fotoğrafının altına astırmıştı. Ölümü için bütün komşular adeta söz birliği etmiş gibi "Selime Hanım çok çekti" dediler. Bir bakıma bu hüküm doğruydu de. Çünkü Selime Hanım sağ olsaydı, Leman Hanım kendisine karşı beslediği ve adına kin dediği his sayesinde nefsini bu derecede tükenmiş, hayatla her alakasını bu derecede kesmiş hissetmez. Bunun neticesinde de ölüm kendisini bu derecede zayıf, bu kadar gevşek ve mukavemetten aciz bulmazdı. Nahit Sırrı Örik. Öksürük. Akıl hastanesine öksürük yüzünden düşmüştü. Mahallesinde, komşularında kimsenin öksürmeye hakkı olamazdı. Adam nezleye tutulur, bronşit olur, boğmacaya uğrar, elbette öksürür. Böyle bir öksürüğün manası hastalık geçinceye kadar elden geldiği kadar öksürtmektir. Halbuki bu kadın her öksürükten bir mana çıkarmıştı. Önüne gelenle kavgaya tutuşmuştu. Öksürenin kapısını çalmıştı. Anısına, kardeşine çatmıştı. Mahsustan öksürüyorsunuz. Nefsaniyetinizden, benimle zevklenmek için. Hiddetinden ter ter tepindiğini, kıpkırmızı kesilip buram buram terlediğini görenler işin ciddi olduğunu anlayınca belki bir faydası olur diye yemin billah etmişlerdi. Ayol, behnane, vallahi mahsustan öksürmüyoruz. Ayol deli miyiz? Sen bu kadar üzülürken nasıl olur da biz kızdırmak için öksürürüz? Kör olayım, bak göğsüm nasıl hırıl hırıl hırıl diyor. Bronşit olmuşum. Allah'ın kesin kılıcına geleyim eğer yalanım varsa. Fakat Behnane mümkün değil, inandırılamazdı. İnanırken, inanmaya başlamışken bile yeniden geliveren bir gıcık üzerine tekrar şüphesi uyanmıştı. Bu yüzden el alemle kötü kişi mi olmadı, kapı kapı dolaşıp kavgalar mı etmedi, karakollara baş mı vurmadı? Velhasıl mahalleli baktılar ki kadında şüphe devam ediyor, önüne gelenle tutuşuyor, rast geldiğine çatıyor, ağzına gelen küfürü sallıyor, tanımadığı adamlara bela oluyor, sonra oturup aç susuz günlerce hüngür hüngür ağlıyor. Eh, öyleyse yüreğimiz yansa da Toptaş'ına götürelim dediler. Toptaş'ı o zaman adıyla sanıyla tımarhaneydi. Bir gün çarşıya gidiyoruz diye alıp onun yeşil kapısının içine doğru itiverdiler. Oranın kapıcısı da güllabicilere karışık bir şey olacak ki nedir, neyin nesidir demeye bile lüzum görmeden elbette bir sebebi vardır. Kim hasmalını bunun burasına getirir diyerek içeri aldılar. Bu içeri almanın ıstılaha mahsusu. Bazı bimarhane, yani bir defa içeri girmeye gör, vaki şikayetle göre paçayı kurtarmak talihinin talihi bir şeydi. Mermer taşlıkların üstünde rutubetli kubbelere feryatlar kahkahaya karışır, bahkut sesleri kadar ölü çıkardı. Demir parmaklıkların arkasında şangır şangır zincirli kapılar açılıp kapanırken bile baykuş ölü sayısını şaşırmazdı. Tılsımlı kubbelerin aksir sadasıyla kadınlı erkekli deli iniltileri bin bir misli olurdu. Kimi güler, kimi ağlar, kiminin gözleri bir yere dikilmiş, kimisi tehlikeli bir düşmandan gizlenir gibi bir köşeye çekilmiş dururdu. Öksürük kızığını böyle bir koğuşa götürdüler. Yaşlı bir doktor onu uzun uzun muayene etti. Adını, anasının babasının adını, nerede oturduğunu, kaç yaşında olduğunu, okuyup yazması olup olmadığını, buraya niçin getirildiğini sordu. Niçin getirildiğini o da pek bilmiyordu. Beynane haydi çarşıya gidelim demişlerdi. Konu komşu anacının başındaki namaz beziyle kurutulmuştu ki İki damla gözyaşının uğurlamasıyla burayı boylamıştı. Eh, kaderde kısmette olunca insanoğlunun başına ne gelmez. Bir iki defa ihtiyar valide onu aramıştı. Gelirken yazma mendilinin içinde yarım okka can eriği, kapı ağasındaki bakkaldan bir topak peynir de getirmişti. Ana kız gözyaşları içinde sarmaş dolaş olmuşlardı. Pek hatırında yoktu. Validesi pek o kadar da fazla gelememişti. Bir komşudan onun sizlere ömür olduğunu duyduğu zaman da Behnane yan yana ağlamış, hem de eteği yananların ağlamasıyla değil, yüreği yananların ağlamasıyla kendini yerden yere çarpmıştı. Fakat ileriden doğru bir deliceğizin öksürüğünü duyunca yine kendisiyle nefsaniyetten elenildiğini hükmedi vermiş. Allah'tan korkun, peygamberden affedin, benimle ne uğraşırsınız? Kuzum, ne alıp da neyi veremiyorsunuz? Benim gibi fakirin ahından olsun, çekinmez misiniz? Diye her günkü takazasına dalıp gitmişti. Ondan sonra bir daha ne geleni oldu, ne gideni oldu. Yazlar geldi, kışlar geçti, seneler onun ömründen hep birer kırpıntı kırparak beli büküldü, yüzü kırış kırış oldu, dişleri döküldü, saçları değirmende değil de tımarhanede ağardı. Ondan güllabiciler de pek farkında olmadılar. Şimdi sorsanız pek hatırlayanı da yoktur. Deliler içinde bile bir hüviyet, hususi macera, bir başka türlü zırtlaklık sahibi olmadan iz bırakmak, dışarıdaki insanların talihinden veya kudretinden pek farklı olmayan bir şeydir. Akıllı insanların kanunları demir parmaklıklardan da sızmasını pekala bilir. Behanene bir gün bana geldi. Dedi ki, ben de yaş 70'i geçti. Sanki kapıdan içeri itiverdiklerinden biri 24 saat geçmiş gibi. Bektaşi'ye sormuşlar, Elest Bezmin'i hatırlar mısın? Nasıl bilmem, aha dün gece değil miydi demiş. Ben gözlerim yerinden oynamış. Bu senin bileceğin lakırtı değil Behnane abla, dedim. Nereden duydun bunu? Güldü. İlahi beyim, biraz şöyle derine bakmaya tecrübe et. Öksürükte üç rivayet var dürür. Biri ehe, biri ihi, biri öhü öldürür. Ömrüm hep ehe, ihi öhü uğruna geçip gitti. Sanki öksürüğe de kızmak için ne yer ne lüzum vardı diyeceksiniz değil mi? Dün paşa kızı Latife söylüyordu. Bilirsiniz aklı evvel karıdır. Ben geleli 32 sene olmuş bunun burasına. 32 sene. Demek 40'ına yakınmışım ki buraya düşmüşüm. 32 sene bu taşların üstünde, bu kubbelerin altında vahşi baykuşların kahkahası benim hıçkırıklarım da karışmış gitmiş. Burada çok gözyaşı dökmüşüm. Ama siz diyeceksiniz ki bu kralası yerin taşı toprağı gözyaşıdır. Ağlayan bir ben değilim ya. Siz deyin ki tek sen değilsin ya. Ben burada elbette bir başıma değilim. Can verip de kurtulanlardan şurada kaç kişi kaldık? Eskilerden Tatar Ziyade 1, Emeti 2, Topal Berna 3, Madam Sünbül 4, efendime söyleyeyim Karagöz'ün kızı 5, dur bakayım daha kim vardı? Bak aklımdan çıkmış. Bu akıl da ne akıldır hani. Rahmetli annem bile benimkini beğenmişti de bir defa olsun çıkarmayı hatırına getirmemiş. İnanınız bana artık yavaş yavaş başımda ne varsa hepsi birer birer ölüyor. Bu baykuş sesleri benim zihnimi sildi. Daha kim olduğumu unutmadan Behnane abla diye seslendikleri zaman acaba bu ben olmayayım diye şüpheye düşmeden evvel size bu öksürüğün aslını söylemek hevesine düştüm. Cihan alemle kötü kişi olup sanki deli gibi gıcığını tutanlara, bronşit olanlara kızar gibi, kavga eder gibi neden oldum? Yok yok, bunu ben kendim yaptım. Kendim istedim de dünyaya maskara oldum. 40'ına gelmiş bir kız kurusu komşunun 15 yaşındaki oğlunu abayı yakarsa, hem de utanmadan, sıkılmadan işte başına böyle şeyler gelir. 40'ına kadar ne diye evlenmedin de kız kaldın diyecek olursanız, vallahi günahtır, billahi günahtır. Sizin kısmet dediğiniz çöp çatanın tek başına becerdiği iştir. Talibim çoktu. Görcülerimin biri gider, biri gelirdi. Babam Mısır çarşılıydı. Ben kızımı beğendiğine vereceğim der dururdu. Halbuki kızı Darül Muallimat'ı bitirmişti ve hoca hanımlığa tenezzül etmemişti. Öyle değme kocaya ram olur muydu? Armudun sapı var, üzümün çöpü derken meğer 40'ını bulmuşum. 40'ını bulunca da kapılar oldu duvar. Ne arayan kaldı ne soran. Halbuki erkek diye hunt hunt ötmeyen bir Meryem anamız vardır demişler. Günlerden bir gün yanımızdaki cumbadan bir öksürük sesi duydum. Şöyle bir bakayım ki komşunun oğlu orada 16 yaşında. Torunum yerinde yalın yüzlü çocuk. Öksürük kaza olurdu. Bilmeden de fakat o öksürük bir daha hem de bizim pencereye doğru geldi. Çekilecek oldum. Çocuğu paylamak istedim. Yavaşça dedi ki Behnane abla darılmayın bana. Sizi seviyorum. Hem vallahi hem billahi. Artık varımı, yoğumu, aklımı, fikrimi bu toy öksürüğe verdim. Oğlunun aklı yalnız bende mi? O yaştayken ben yaştakine merhamet için öksürülür. Mektepten gelirken yolunu bekledim. Ders çalışırken penceresini gözledim. Cumbadan cumbaya inim inim inledim, ağladım, dövündüm. El alemin önüne çıkıp ben komşunun oğluna vuruldum. Onun mecburuyum diyecek değildi mi? Buralara düşmek gerekiyordu. Arkamdan Behnane sevda yüzünden deli oldu. Dedirteceğime öksürüğe kızdı da dedirtmek daha hoş geldi. Ko bir kız kurusu da böyle mahvolsun. Ve Celalettin. Dertli bir adam. Lokantada oturduğum masanın tam karşısındaki bu adamı gözüm ısırıyordu. O da beni yabancı bulmuyor olacak ki dik dik yüzüme bakıyor ve hiç şüphesiz ilk aşinalığı benden bekliyordu. Derken fazla dayanamadı. Mahzun mahzun gülümsedi, kalktı yanıma geldi. Merhaba dedi. Yahu beni tanıyamadın mı? Tanıyacağım ama Hüseyin değil miyim? Het Jans Quater Hüseyin. Yerimden sıçradım. Hüseyin benim mektebi Sultani'den beri çok samimi bir arkadaşım, sevgili bir dostumdu. Lakin zavallı ne hale gelmişti? Avurdu avurduna çökmüş, gözlerinin feri kaçmış, gömleğinin yakası, sırtındaki elbise iğreti bir hal almıştı. Karşımdaki iskemlenin üzerine mecalsiz çöktü. Masamı donatan meze tabaklarına arsız bir nazar gezdirdi. Vaktiyle hem zengin hem de güçlü kuvvetli tanıdığım Hüseyin bu değişikliği göstermek için acaba nasıl bir inkılap geçirmişti? Merak ediyordum. Önce yarasını deşerim de mustarip olur diye halimi fark etmemiş gibi davranmak istedim. Lakin sonradan merakım galibe çaldı, sordum. Dostum, ne oldu sana? Acı acı gülümsedi. Hiç, dedi zaman. Buhran değil mi? Hepimizi az çok sarstı. Hepimiz geçinmekte güçlük çekiyoruz. Meyus olmaya gelmez. Her şey düzelecek inşallah. Hüseyin ne demek istediğimi ve ters anladığımı kavramıştı. Yok be birader, diye itiraz etti. Geçimden şikayetim yok. Hamdolsun gelirim yerinde. Belki eskisinden de ziyade. Ve kendi kendine söylüyormuş gibi ilave etti. Yiyemedikten sonra. Ya hasta mısın, dedim. Şükür Allah'a bir şeyciğim yok. Sinirleniyorum da. O halde derdin nedir sorabilir miyim? İçini çekti. Derdim mi, dedi. Derdimi mi soruyorsun? Sen galiba evli değilsin ve benim gibi yetişmiş kızların da yok. Onun için tuzun kuru, başın dinç, keyfinde yerinde. Yoksa sen de anlardın dünyanın kaç bucak olduğunu. Gözlerinde gıdasız kalmış bir kurdun bakışlarında olduğu gibi acayip bir alev parlıyordu. Gittikçe heyecanlanarak söze devam etti. Şu zayıflık modasını icat eden herif kim ise 7 silsilesine ervahına lanet olsun. Ay, sen de modaya uymak için mi bu hale geldin? Kim uydu birader? Hiç ben kendi irademle böyle Moskov tarzına döndürür müyüm kendimi? Lakin gel girelim, bizim evdekiler, karım, kızlarım, alimallah vakit vakit beddua edesim geliyor. Bak dinle, derdimi iyice dinle. De, acı bana. Bundan 25 yıl evvel evlendim. Karım, yabancı değilsin, onun için söyleyebilirim. Karım, tam benim istediğim gibi eti budu yerinde, kanlı canlı, o vaktinin tabiriyle teleme peyniri, fındık kurdu gibi yosma bir kızdı. Kendisini çıldırasıya sevdim. Allah iki tane de kız evlat ihsan etti. Hanım da ben de meraklıydık. Çocuklara iyi baktık. Onları topaç gibi, fıstık gibi yetiştirdik. Hatırlarım, her akşam eve dönerken Beyoğlu'nda bakkala, eczaneye uğrar, kutu kutu ararat, çavdar, nişasta, kakao alır, kızlara taşırdım. Emelim, ikisini de anneleri gibi etli, canlı, sıhhatli, gürbüz yetiştirmek, ileride kendilerinin de varacakları kocaların da hayır duasını temin etmekte. Durdu, soluk aldı. Önündeki kahveden bir yudum içti ve yine söze devam etti. Hayır dua, bekle. Şimdi anneleriyle bir olmuşlar da saat başında bana inkisar ediyorlar. Neymiş? Ben kendilerinin biçimini, endamını hiç düşünmeyerek körü körüne ve hotkamane bir endişeyle onları beslemiş olsaymışım. Bugün bu derece mustarip olmayacaklarmış. Azizim, senin anlayacağın şu kör olası moda çıktı çıkalı bizim ev cehennem. Hayatım bir işkenceden başka bir şey değil. Ne huzur, ne zevk, ne tat kaldı, ne tuz. Ayda 1500 lira geliri olan ben açım, aç. Karımla kızlarımın temsil ettikleri bir kucak kemiğin arasında mezarlıkta iskeletlerle yaşar gibi yaşamaya mahkumum. Ekmeğe, ete, pilava, dolmaya, makarnaya, tatlıya, hele tatlıya hasret çekiyorum. Un helvası, tepsi böreği rüyama giriyor. Kaymaklı kadın göbeğini, hastalandığım vakitler humma buhranlara geçirdikçe sayıklıyorum. Şekersiz çay, sade kahve içmekten mizacım değişti. Sen bilirsin, ben ne neşeli adamdım. Bir eğlence tertip ettiğim zaman kambersiz düğün olmaz diyerek beni çalyaka edip zorla sürüklerdiniz. Hey güdü günler hey. Şimdi neşe namına bende bir şeyler kalmadı. Neden? Suali ağzımdan kaçıverdi. Hüseyin bir kat daha coştu. Neden olacak limondan? Ne limonu? Basbayağı limon. Günde 10 tane limon suyu içiyorum. Daha doğrusu içiriyorlar. Zorla. Haşlanmış karnabahar, bir rafadan yumurta, bir tek de kozalak elmadan ibaret yemeği ye. Sonra da üstüne bardak bardak şekersiz limon suyu iç. Gözleri yaşarmıştı. Önüne doğru merhamet edip sürdüğüm tartorlu midye tabağını dayakla terbiye edilmiş bir çocuk ürkekliğiyle itti. Evet dedi. Limon suyu. Akşamları yatarken sinameki menku, sabahları da kahvaltı yerine karispat tuzu. Ayıptır söylemesi. Günümün yarısı ayak yolunda geçiyor. Peki bunları senin yapmana ne mecburiyet var? Sesini hafifletti ve sıkılaraktan cevap verdi. Karım yatağında semiz adam istemezmiş. Eğer 48 kiloya kadar inmezsem benden arılacağını söylüyor. Kızlar da babalarından utanıyorlarmış. Bu zamanda şişmanlık en büyük ayıp sayılırmış. Anlıyor musun? Hem zaten ben istesem de yediren kim? Geçenlerde balığın üstüne mayonez yaptı diye aşçıyı kovdular. Birader, sokağa çıkarız değil mi? Yol üstünde kaç eczane varsa uğrayıp tartılmak farzdır. Misafirliğe gideriz. 3-5 ahbap birada toplanırız. Sohbet mevzu nedir bilir misin? Necla Hanım şişmanlamış. Ben 1 kilo kaybetmişim. Sen 500 gram artmışsın. Yok bilmem kimin kalçaları fazla, göğsü ufakmış. Bilmem hangi masajcının sayesinde bilmem hangi bayan 9 kilo birden erimiş. Semine Hanım'a doktoru bir bir hap vermiş. Bir haftada eni konu yeni yerine gelmiş. Hep bu. Sinemaya gideriz. Güzelim mevzu solda sıfır kalır. Hanımların gözü, aklı fikri yalnız artistlerin endamında. Rita Hayworth'ın göğsü iriymiş. Diana Durbin'in bacakları incelmiş. Lana Turner'ın sarısı daha irisi daha da güzelleşecekmiş. Başka laf yok. Bazen acırım da. Ne kadar olsa babayım. Banyoya girerler,